Merhabalar, Madame Bovary'i okuyoruz. Ben Adem Kaya. Bugün sayfa 230'da 238'in arasını okuyacağız. 15. Halk duvara doğru parmaklıklar arasında bakışımlı bir şekilde toplanmış duruyordu. Komşu sokakların köşesinde koca koca afişler barok harflerle tekrarlanıyordu. Lucy di Lammermoor, Lagardi, Opera. Dipnot, konusu Walter Scott'ın romanından alınarak Donizetti'nin bestelediği ünlü opera. Hava güzeldi. Ortalık sıcaktı. Kıvrılmış saçların içinden ter akıyor. Bütün mendiller kızarmış yüzleri siliyordu. Arada bir ırmaktan esen ılık bir rüzgar, meyhanelerin kapısını aşınmış çadır bezinden tentelerin uçlarını gevşek gevşek kımıldatıyordu. Daha aşağıda iz, deri, yağ kokan dondurucu bir hava akımıyla insan biraz serinliyordu. Fıçıların yuvarlandığı kapkara büyük mağazalarla dolu Charette sokağının esintisiydi bu. Emma gülünç görünmekten korktuğu için içeri girmeden önce limanda bir gezinti yapmak istedi. Charles Bovary de ne olur ne olmaz diye biletleri pantolonunun cebinde karnına doğru bastırdığı elinde sakladı. Daha tiyatronun girişinde Emma'yı bir yürek çarpıntısı yakaladı. Kendisi birinci sınıf yerlerin merdivenini çıkarken öbür koridordan aşağıya saldıran halkı görünce elinde olmadan gururla gülümsedi. Kumaş kaplı geniş kapıları parmağıyla itmekten bir çocuk gibi zevk aldı. Koridorların tozlu kokusunu ciğerlerinin bütün gücüyle içine çekti. Locasına oturduğu zaman da bir düş esrarıyla göğsünü kabarttı. Salon dolmaya başlıyordu. Dürbünler kılıflarından çıkıyor, birbirlerini uzaktan fark eden devamlı seyirciler selamlaşıyorlardı. İş hayatının kaygılarını unutmak için güzel sanatlarla rahatlamaya gelmişlerdi ama gene de işleri unutmayarak hala pamuktan, 33 derece ispirtodan, cividden söz ediyorlardı. Orada İfadesiz, sakin, saçları, derileri beyazımtırak, bir kurşun buharıyla donuklaşmış gümüş madalyalara benzeyen yaşlı insan başları görülüyordu. Yakışıklı gençler yeleklerin açıklığından pembe ya da elma yeşili boyun bağlarını gözler önüne sererek salonda tavus kuşu gibi azametle salınıyorlardı. Madame Bovary de yukarıdan onların sarı eldivenlerinin gergin avucunu altın başlı ince bastonlarının üzerine dayayışlarını hayranlıkla seyrediyordu. Bu arada orkestranın mumları yandı. Avizede billurların kesitlerinin parıltısıyla salona birden neşe saçarak tavandan indi. Sonra çalgıcılar birbiri ardından girdiler. Önce horlayan kalın sesli çalgılardan, gıcırdayan kemanlardan, öten trompetlerden, cıvıldaşan flütlerden, çağırtmalardan uzun bir ahenksiz gürültü koptu. Sonra sahneden üç vuruş duyuldu. Hızlı bir davul başladı. Bakır çalgılar akortları patlattılar. Perde kalktı. Bir manzara ortaya çıktı. Solda bir meşenin gölgelediği bir çeşmeyle bir orman kavşağıydı bu. Omuzlarında İskoç pelerini köylüler, soylu kişiler hep birden bir av türküsü söylüyorlardı. Sonra kollarını gökyüzüne doğru kaldırarak kötülük meleğini yardıma çağıran bir yüzbaşı ortaya çıktı. Bir başkası göründü. İkisi birlikte gittiler. Avcılar da türklerine devam ettiler. Emma kendini gençliğinin kitaplarında tam Walter Scott'ın havası içinde buldu. Sisler arasından İskoç gaydalarının fundalar üzerinden gelen sesini duyar gibi oluyordu. Romanın hatırlanması operanın sözlerinin anlaşılmasına yardım ettiği için elindeki libertodan konuyu cümle cümle izliyor. Aklına gelen belli belirsiz düşünceler çalgı sağanakları altına dağılıveriyordu. Namelerin sallantısına kendini bırakıyor. Sanki kemanların yayı onun sinirleri üzerine dolaşıyormuş gibi bütün varlığıyla ürperir gibi oluyordu. Elbiseleri, dekorları, insanları, biri yürürken titreyen boyalı ağaç resimlerini, kadife başlıkları, pelerinleri, kılıçları, başka bir dünyanın atmosferindeymiş gibi ahengin içinde hareket eden bütün bu hayalleri seyretmek için Adeta gözleri yetmiyordu. Derken bir genç kadın yeşilli bir silah şöyle bir kese fırlattı. İlerledi. Sonra yalnız kaldı. O zaman bir çeşme mırıltısı ya da kuş cıvıltısını andıran bir flüt duyuldu. Lucia kalın bir sesle sol majör şarkısına başladı. Aşktan yakınıyordu. Kanatlar takınmak istiyordu. Emma da onun gibi hayattan kaçarak bir kucaklaşmada uçup gitmek isterdi. Birden Edgar Lagardi belirdi. Lagardi, güneyin yakıcı ırklarına mermerlerin ihtişamından bir şeyler katan o şahane soluk benizli erkeklerden biriydi. Güçlü bedeni kahverengi bir cekete sarılmıştı. Oymalı, küçük bir hançer sol kalçasını dövüyordu. Beyaz dişlerini göstererek yorgun, bitkin bir halde bakışlarını çevresine dolaştırıyordu. Kayıklarını tamir ettirdiği kıyılarda bir akşam şarkı söylerken Polonyalı bir prensesin ona aşık olduğu söyleniyordu. Prenses onun yüzünden bütün servetini kaybetmişti. Adam başka kadınlar uğruna onu yüzüstü bırakıp gitmişti. Duygu bakımından kazandığı bu ün onun sanat alanındaki ününe yardım etmekten geri kalmıyordu. Hatta kurnaz oyuncu reklamlara kişiliğinin çekiciliği, ruhunun duygululuğu üzerine şairane bir cümle koydurmayı özellikle dikkat ederdi. Güzel bir ses, sarsılmaz bir güven, zekadan üstün gövde, duygudan çok yapmacık tavır. Bütün bunlar kişiliğinde, berberle, boğa güreşçisinden bir şeyler bulunan bu olağanüstü şarlatanı süsleyip ortaya çıkarmak üzere tamamlıyordu. Daha ilk sahneden heyecan yarattı. Lucia'yı kollarında sıkıyor, bırakıyor, geri dönüyor, umutsuzca üzgün görünüyordu. Öfke parlamaları, sonsuz bir tatlılıkta ağıt iniltileri vardı. Notalar çıplak boynundan hıçkırıklarla, öpücüklerle dolu olarak çıkıyordu. Emma tırnaklarıyla locanın kadifesini tırmalayarak onu görmek için eğiliyordu. Deniz kazasına uğrayanların fırtına gürültüleri içindeki çığlıkları gibi kontrabasların eşliğinde sürüklenen bu ahenkli sızlamalarla kalbini dolduruyordu. Az daha ölümüne yol açacak olan bütün coşkunluklarla kaygıları tanıyordu. Sopranonun sesi ona ancak kendi vicdanının sesi, onu büyüleyen bu hayal de kendi yaşayışından bir şeymiş gibi görünüyordu. Ne var ki yeryüzünde hiç kimse onu böyle bir aşkla sevmemişti. Son akşam ay ışığında birbirlerine "Yarına kadar Allah'a ısmarladık" dedikleri vakit Rudolf hiç de Edgar gibi ağlamıyordu. Salon bravo sesleri altında çatırdıyordu. Sondan bir önceki bölümü baştan aldılar. Aşıklar mezarlarının çiçeklerinden, yeminlerden, sürgünden, kaderden, umutlardan söz ediyorlardı. En son ayrılık sözlerini söyledikleri zaman Emma son notaların titreşimine karışan keskin bir çığlık attı. Charles Bovary, "Şu asilzade niçin kadını eziyet ediyor kuzum?" diye sordu. Emma, "Hayır, eziyet etmiyor. Kadının sevgilisi o," dedi. Ama ailesinden öç alacağını yemin etti. Oysa öteki, az önce gelen, "Lucia'yı seviyorum. O da beni seviyor sanıyorum," diyordu. Zaten kız babasıyla kol kola gitti. Şapkasında bir horoz tüyü olan o kısa boylu, çirkin adam onun babası değil mi? Emma'nın açıklamalarına rağmen Charles, daha Gilbert'in efendisi, Estina iğrenç düzenlerini anlattığı, Dio'dan beri Lucia'yı aldatacak olan sahte nişan yüzüğünü Edgar'ın gönderdiği bir aşk yadigarı sandı. Zaten sözlere çok engel olan müzik yüzünden hikayeden pek bir şey anlamadığını açıkça söylüyordu. Emma, "Her neyse sus," dedi. Charles, onun omzunun üzerine eğilerek, "Bilirsin ki bir şeyi iyice anlamayı severim," dedi. Lucia, saçlarında portakal çiçeğinden bir taç, benzi, elbisesinin beyaz satenlerinden daha da soluk, hizmetçilerinin desteğiyle ilerliyordu. Emma, kendi düğün gününü düşünüyordu. Kendini orada, buğdaylar arasında görüyordu. Niçin o da her kadın gibi karşı koymamış, yalvarmamıştı acaba? Tersine, niçin atıldığı uçurumun farkına varmadan neşeliydi? Ah, evliliğin lekelerinden, ihanetten, hayal kırıklığından önce, güzelliğinin tazeliği içinde, hayatını sağlam bir kalbe bağlayabilseydi, namus, sevgi, şehvet, ödev, birbiriyle yoğrulacağı için o kadar yüksek bir mutluluktan asla aşağı inmezdi. Yalnız belliydi ki şu mutluluk denen şey her türlü isteğin uğrayacağı umutsuzluk için düşünülmüş bir yalandı. Sanatın abarttığı ihtirasların ne küçük şeyler olduğunu şimdi anlıyordu. Böylece onlardan düşüncesini uzaklaştırmaya uğraşarak kendi acılarının bu kopyasında ancak gözleri eğlendirmeye yarayan bir hayal görmek istiyordu. Hatta tiyatronun öbür ucunda kadife kapı perdesinin altından siyah pelerini bir adam belirdiğinde hor gören bir acımayla içten içe gülümsüyordu. Adamın İspanyol vari geniş şapkası elinin bir hareketiyle düştü. Çalgılar, şarkıcılar hemen altı sesli parçayla başladılar. Edgar öfke saçıyor, daha berrak sesiyle bütün öbürlerinin üstüne çıkıyordu. Aston kalın notalarla ona öldürücü meydan okumalar fırlatıyordu. Lucia keskin yakınmasını sürdürüyordu. Arthur kenarda ortak sesler çıkarıyordu. Elçinin bir tiz, bir pes perdeler arasındaki sesi bir ork gibi horulduyordu. Onun sözlerini tekrarlayan kadın sesleri ise koro halinde tatlı bir şekilde devam ediyordu. El, kol hareketleri yapmakta hepsi aynı düzeydeydi. Öfke, öç alma, kıskançlık, korku, acıma, şaşkınlık onların aralık ağızlarından aynı zamanda çıkıyordu. Hakarete uğrayan sevgili yalın kılıcını sallıyordu. Dantel yakası göğsünün hareketlerine göre kesintilerle inip kalkıyordu. Adam ayak bileklerinde genişleyen yumuşak çizmelerinin altın yaldızlı mahmuzlarını döşeme tahtalar üzerinde şangırdatarak geniş adımlarla sağa sola gidip geliyordu. Emma adamın bu kadar bol bol halkın üzerine döktüğüne göre bitmez tükenmez bir aşkı olması gerektiğini düşünüyordu. Rolün şiiri kendisini sardığı için kınama istekleri yok oluyordu. Adamın temsil ettiği kişinin hayaliyle ona doğru sürüklenince onun gürültülü, olağanüstü şahane hayatını gözünün önüne getirmeye çalıştı. Tanışmış olacaklar, sevişmiş olacaklardı. Onunla Emma Avrupa'nın bütün krallıklarında başkentten başkente dolaşacak, onun yorgunluklarını, gururunu paylaşarak, ona atılan çiçekleri toplayarak onun elbiselerini kendi elleriyle işleyecekti. Sonra her akşam locada altın kafesli parmaklar arkasında ancak kendisi için şarkı söyleyecek olan bu ruhun dökülmelerini ağzı açık dinleyecekti. Erkek bir yandan rolünü oynarken sahneden ona bakacaktı. Derken bir çılgınlığa kapıldı. Adam ona bakıyordu. Bu kesindi. Tıpkı aşkın canlı varlığı gibi erkeğin gücüne sığınmak için koşup onun kollarına atılmak, ona kaçır beni, götür beni, gidelim. Bütün şiddetli, yakıcı isteklerim, bütün hayallerim senin, senin. Demek haykırmak isteğini duydu. Perde indi. Toz kokusu soluklara karışıyordu. Yelpazelerin rüzgarı havayı daha boğucu hale getiriyordu. Emma dışarı çıkmak istedi. Kalabalık bütün koridorları dolduruyordu. Soluk aldırmayan çarpıntılarla yeniden koltuğuna yığıldı. Charles, onun bayılı vermesinden korkarak bir bardak arpa şerbeti getirmek üzere büfeye koştu. Yerine dönmekte pek büyük zahmet çekti. Çünkü her adımda dirseklerine çarpıyorlardı. Şerbetin dörtte üçünü Ruanlı bir hanımın omuzlarına döktü. Kadın kısa kollu bir elbise giymişti. Soğuk suların sırtından aşağı aktığını duyunca sanki boğazlanıyormuş gibi tavus kuş çığlıkları kopardı. Bir iplik fabrikacıları olan kocası beceriksiz adama kızdı. Hanım, ateş kırmızısı taftadan güzel elbisesinin üzerindeki lekeleri mendiliyle silerken kocası tok bir sesle tazminat, masraf, ödeme kelimelerini mırıldanıyordu. Charles en sonunda karısının yanına gelebildi. Soluk soluğa, "Vallahi orada kalacağımı sandım. Bir kalabalık var, bir kalabalık diyordu. Sonra bir bakalım yukarıda kime rastladım dedi. Leon'a. Leon'a mı? Ya, gelip sana saygılarını sunacak. Charles tam da bunları söylerken Yonville'in eski avukat katibi locaya girdi. Bir soylu kişi teklifsizliğiyle elini uzattı. Emma da hiç düşünmeden, şüphesiz daha güçlü bir istemin gücüyle boyun eğerek elini verdi. Yeşil yaprakların üzerine yağmur yağdığı o bahar akşamı, pencerenin kenarında birbirlerine elveda dedikleri andan beri bu el bir daha eline dokunmamıştı. Ama çabucak durumun uygunsuzluğunu kavrayarak bir çabayla hatıralarının bu uyuşukluğunu silkeledi. Telaşlı cümlelerle kekelemeye başladı. Aa, günaydın. Nasıl, burada mısınız? Koltuklardan bir ses, susalım diye bağırdı. Üçüncü perde başlıyordu çünkü. Ruyendesiniz demek ki. Evet. Ne vakitten beri? Dışarı çıkın, dışarı çıkın. Herkes onlara doğru dönüyorlardı. Sustular. Ondan sonra Emma operayı artık dinlemedi. Davetliler korosu da, re majör büyük bir düo olan Aston'la Uşağın sahnesi de sanki çalgı daha sessizleşmiş, kişiler daha gerilemiş gibi her şey Emma için bir uzaklık içinde geçti. O şimdi eczacının evindeki iskambil oyunlarını, süt ninenin evinde yapılan gezintiyi, kameriyenin altındaki konuşmaları, ateşin köşesinde baş başa geçen anları, o kadar sakin, o kadar uzun, o kadar tatlı. Bununla birlikte kendisini unuttuğu bütün o zavallı aşkı hatırlıyordu. Leon ne diye yeniden ortaya çıkıyordu? Hangi macera düzeni ona hayatında yeniden yer veriyordu? Leon omzuyla bölmeye yaslanmış, Emma'nın arkasında duruyordu. Emma, onun burun deliklerinin arada sırada saçların içine inen ılık soluğu altında ürperiyordu. Leon, onun üzerine doğru o kadar yakından eğilerek ''Bunlar hoşunuza gidiyor mu?'' diye sordu ki sakalın ucu yanağına dokundu. Emma ilgisiz bir gevşeklikle ''Aa, yo, hayır, pek değil.'' dedi. Bunun üzerine Leon gidip bir yerde dondurma yemek için tiyatrodan ayrılmayı teklif etti. Charles ''Yo, daha gitmeyelim, kalalım.'' dedi. Kadının saçları çözük, pek acıklı bir sahne olacağı anlaşılıyor. Yalnız delilik sahnesi Emma'yı ilgilendirmiyordu. Sopranonun oyunu da ona pek aşırı göründü. Charles'a doğru dönerek ''Çok bağırıyor.'' dedi. Charles, zevkini açıkça belirtmekle karısının görüşüne olan saygısı arasında kararsız kalarak ''Evet, belki, bir parça.'' diyebildi. Sonra Leon için çekerek ''Bir de sıcak var ki'' dedi. Emma da ''Dayanılır gibi değil, sahi'' dedi. Charles ''Rahatsız mı oldun?'' diye sordu. ''Evet, boğuluyorum, gidelim.'' Leon onun uzun dantel atkısını dikkatle omuzların üzerine koydu. Üçü birden limanda, açık havada bir kahvenin camekanının önünde oturdular. Arada sırada Emma'nın Leon'un canını sıkmaktan korkarak Charles'ın sözünü kesmesine rağmen önce onun hastalığı söz konusu oldu. Leon da onlara Normandiya'da işlerin Paris'tekinden farklı olduğunu, iyice pişmek için güçlü bir avukat yazıhanesinde 2 yıl çalışmak için Rouen'e geldiğini anlattı. Sonra Berthe'yi, Homais'leri, Le Franchise Ana'yı sordu. Charles'ın yanında bundan daha fazla söyleyecek sözleri olmadığı için kısa zamanda konuşma kesildi. Tiyatrodan çıkanlar Lucy'nin şarkısını mırıldanarak ya da avaz avaz söyleyerek kaldırımlardan geçtiler. Bunun üzerine Leon müzik meraklısı görünmek için bu konudan söz açtı. Tamburini'yi, Rubini'yi, Persani'yi, Grisi'yi görmüş, onların yanında Lagardi, dedikodulu büyük şanına rağmen 10 para etmezmiş. Charles, likörlü dondurmasını ufak ufak ısırırken onun sözünü kesti. Oysa son perdede fevkalade olduğunu söylüyorlar. Sonunu beklemeden ayrıldığımızı üzüldüm. Hoşuma gitmeye başlıyordu çünkü. Leon, pek yakında yeni bir temsil daha verecek, dedi. Charles, hemen ertesi gün döneceklerini söyledi. Sonra karısına döndü. Sen tek başına kalmak istersen o başka, kediciğim. Genç adam, umudunun karşısına çıkan bu beklenmedik fırsatı görünce manevra değiştirerek Lagardi'nin son parçasındaki başarısını methetmeye başladı. Muhteşem, şahane bir şeymiş. O zaman Charles ısrar etti. Pazar günü dönersin. Hadi canım karar ver. Bunun bir parçacık olsun sana faydası dokunacaksa hata ediyorsun. Bu arada çevredeki masalar boşalıyordu. Bir garson saygıyla gelip yanlarında durdu. Charles anlamıştı. Para kesesini çıkarttı. Avukat katibi onu kolunu tuttu. Mermerin üzerinde iyice bir öttürdüğü iki gümüş parayı fazla olarak bırakmayı da unutmadı. Charles Bovary, "Verdiğiniz para için üzüldüm doğrusu," diye mırıldandı. Öbürü içtenlik dolu, kibirli bir hareket yaptı. Şapkasını alarak "Kararlaştı değil mi? Yarın saat 6'da," dedi. Charles daha uzun zaman işinden ayrılamayacağını tekrarladı. Ama Emma'ya engel olan hiçbir şey yokmuş. Kadın garip bir gülümsemeyle kekeledi. "Ne var ki? Bilmem ki." Charles, "Peki düşünürsün, görürüz. Geceler gebedir," dedi. Sonra onlarla birlikte yürüyen Leon'a döndü. "Şimdi madem ki bizim buralardasınız, umarım ki ara sıra bir çorbamızı içmeye gelirsiniz, değil mi?" Leon mutlaka geleceğini söyledi. Zaten yazıhanesinin bir işi için Yonville'e gitmek zorundaymış. St. Herbal geçidi önünde kilisenin saati 11.30'u çalarken ayrıldılar. Evet arkadaşlar, bugünkü okumamız bitti. Kitabın da ikinci bölümünü bitirdik. Üçüncü bölüme başlayacağız bir dahaki okumamızda. Hoşça kalın, görüşmek üzere.